Öyleyse ne diyeceğiz? Gayret çoğalsın diye günah işlemeye sürdürecek miyiz? Hiçbir zaman. Günaha karşı ölmüş olan bizler bundan böyle nasıl günah içerisinde yaşayabiliriz? Yoksa Mesih İsa ile bir olmaya vaftiz edilen bizlerin onun ölümüyle bir olmaya vaftiz edildiğimizi bilmiyor musunuz? Çünkü vaftiz yoluyla onunla birlikte ölüme gömüldük. Öyle ki babanın görkemli gücüyle Mesih nasıl ölüler arasından dirildiyse biz de günlerimizi yepyeni bir yaşamda geçirebilelim. Böyle okuyoruz Romalılar 6. bölümün ilk 4 ayetinde. İlk 3 ayetin yorumunu daha önce yapmıştım. 4'e de biraz bakmıştık. 4. ayette ne diyor? Vaftiz yoluyla onunla birlikte ölüme gömüldük. Öyle ki babanın görkemli gücüyle Mesih nasıl ölüler arasından dirildiyse biz de vaktimizi yepyeni bir yaşamda geçirebilelim. Ölümünde Mesih'le özdeş olduğumuz gibi dirilişinde de Mesih'le özdeş olduk. Bugün bizler diri bir Mesih'le birleştik. Yani günahlarımız zaten yargılandı. Bizler zaten dirildik ve Mesih'le birlikte göksel yerlere şimdiden oturtulduk. Dostum, günahlarınız için sadece iki yer vardır. Ya siz kurtarıcınız olarak ona güvendiğiniz için Mesih 2000 yıl önce sizin için öldüğünde onlar onun üzerindeydiler, yani İsa'nın üzerindeydiler. Ya da bugün sizin üzerinizdeler ve önünüzde yargı var. Günahlar için üçüncü bir yer yoktur. Bizler vaftiz yoluyla onunla birlikte özdeşleşme, yani ölüme gömüldük diyor. Vaftizin burada yapıldığı gibi daldırma olduğu çok açıktır. Yani suya daldırma bu özdeşleşme için daha uygun bir vaftiz türüdür. Gerçek vaftiz ruhun vaftizidir. Suyla vaftiz törensel vaftizdir ama suya daldırma burada bulunan büyük ruhsal gerçeği daha iyi canlandırıyor. Günümüzde Tanrı çocuğunun suyla vaftiz olmasının gerekli oluşunun nedeni budur. Diri Mesih ile birleştiği bir tanıklıktır. Bu çok önemli bir şeydir. Petros, 1. Petros 3.21'de vaftiz şimdi sizi kurtarıyor dediğinde ne demek istemişti? Vaftiz bizi nasıl kurtarır? Bundan önceki ayette Nuh'un gemisiyle kurtulan 8 kişiden söz etmişti. Geminin içinde yargı sularından geçmişlerdi. Orada suya giren insanlar geminin dışında olan insanlardı ve onlar boğulmuşlardı. Gemideki 8 kişi hiç ıslanmamıştı. Buna karşın Petrus onların vaftizle kurtulduğunu söylüyor. Belli ki bu durumda vaftiz sözcüğünün suyla hiçbir ilgisi yoktur. Bunun yerine özdeş olma anlamına gelir. Onlar gemiyle özdeşleşmişlerdi. Tanrı'ya inanmışlar ve gemiye girmişlerdir. Kimdi bunlar? Nuh oğulları, gelinleri. Tanrı suyun üzerinde yüzen o küçük gemiyi görmüştü. Ve bugün de Tanrı Mesih'i görmektedir. Ali değil. Ben Mesih'teyim. Bugün benim gemim odur. Mesih ölümün sularına indi ve bizler Mesih'teyiz. Bu önemlidir dostum. Bizler onunla birlikte dirildik. Bizler onunla birleştik. Bunu kaçırmayın. Eğer kaçırırsanız iman hayatının en büyük gerçeklerinden birini kaçırmış olacaksınız. Romalılar 6 ayet 5'te diyor, çünkü ölümünün benzerliğinde onunla birleştiysek, dirilişinin benzerliğinde de birleşmemiz doğaldır. Yani eğer bizler onun ölümünün benzerliğinde onunla, yani İsa Mesih ile birleşmişsek, büyümek aracılığıyla da birleşmiş olacağız. Onunkine benzer bir dirilişte onunla birleşeceğiz. Tıpkı bir ağaca aşılanan bir dalın ağacın yaşamını paylaştığı gibi. Mesih'in yaşamını paylaşıyoruz. Mesih'in yaşamı şimdi bizim yaşamımızdır. Onunla birlikte ölüme girdik. Mesih'le birleştik ölümünde. Gömülüşünde ve doğallıkla onun dirilişinde de birleştik. Tanrı sözünün üzerimizde büyük etkisi vardır. Bu kolay bir fikir benimsemekten bambaşka bir şeydir. bütün varlığımızı etkileyen güçtür. Mesih'le birleşmektir. Ölümüyle ve dirilişiyle birleşmektir. Mesih'in güçlü kurtarış eylemlerinden pay almaktadır. 6. ayette, günah tutsaklığındaki beden ortadan kaldırılsın, bundan böyle günaha tutsaklık etmeyelim diye eski insan benliğimizin onunla birlikte çarmıha gerildiğini biliyoruz. Ayet 6, eski insan benliğimizin onunla birlikte çarmıha çakıldığını biliyoruz diyor. Günah tutsaklığındaki beden ortadadır. Kaldırılsın, bundan böyle günaha tutsaklık etmeyelim. Eski insan benliğimiz çarmıha çakılsın denmez burada. Bu bir buyruk değil, geçmişe karışmış bir olay, bir olgudur. Eski adamımız, eski benliğimiz Mesih'le birlikte çarmıha çakıldı. Günaha yoğrulmuş, günaha tutsak düşmüş olan eski benliğimiz ortadan kaldırılsın, etkisiz hale getirilsin. Bunun sonucunda da artık günaha kölelik etmeyeceğiz. Eski günahlı yaşamımızın utancı bizden kaldırıldı. Günahın verdiği eziklik, utanç ve suçluluk duygularıyla tutsaklıkta tuttuğu benliğimiz yoktur. Neden? Çünkü o benlik Mesih'le birlikte çarmıha çakıldı. O ezik, utanç verici ya da utanca boğulmuş benliğimiz ortadan kaldırıldı. Günaha kölelik etmeyeceğiz. Ona boyun eğmeyeceğiz. Tam tersine ona karşı baş kaldıracağız, ona karşı duracağız. Günaha karşı, evet, baş kaldıracağız, günaha karşı duracağız. Bunu şu örnekle açıklamaya çalışayım. Diyelim ki eski bir komünist ülkesinden bir kişi Almanya'ya kaçtı ve orada Alman vatandaşlığına kabul edildi. Ne oluyor o zaman? Bu kişi artık özgürdür. Eskiden üzerinde egemen olan o eski ülkenin onun üzerinde bir gücü ya da yetkisi yoktur artık. Biz de Mesih'in dirilişi yaşamında yepyeni ortamdayız. Günah efendisinin artık üzerimizde yetkisi yoktur. Ama Almanya vatandaşlığına kabul edilen bu kişi halen korku içerisinde yaşayabilir. Onların artık kendi üzerinde hiçbir hakları ve yetkileri olmadığını unutabilir. Onun yapması gereken tek şey artık gerçekleri görmesidir. Bizler de bazen iman hayatında eskisi gibi hareket ederiz. Ama buna mecbur değiliz dostum. Günaha köle değiliz. Günahın bizim üzerimizde bir efendi kesilmesine izin vermemeliyiz. Kime ait olduğumuzu kendimize söylemeliyiz. Çünkü biz eski yaşamın dünyasından Rabbin egemenliğine yeni dünyaya geldik Mesih'le birlikte. Biliyoruz. Yani bunlar bildiğimiz şeylerdir diyor Pavlus. Ortadan kaldırılsın sözü katargeodur. Hiçbir etkisi kalmamak, felç olmak ya da iptal olmak anlamına gelir. Artık günaha kölelik etmeyelim diye. Pavlus eski yaratılışın silindiğini söylemiyor. Eski yaratılış çarmıha gerildiğinden günahlı varlığımızın işine son verildiğini, böylece bundan sonra günaha köle olmamamız gerektiğini söylüyor. Çünkü diyor 7. ayette, ölmüş kişi günahtan özgür kılınmıştır. Günah dünyasından göç ettik ölüm aracılığıyla. Yepyeni bir dünyaya girdik. Böylece günah işlemek zorunda değiliz artık. Günahın bizde oluşturduğu eziklik ve suçluluk duygularından özgür kılındık. Üzerimizdeki egemenliği kırıldı çünkü günahın egemen kesildiği ortamdan ayrıldık. Salı verilmiştir diyor. Konumu budur. Eğer Mesih'le birlikte öldüysek diyor 8. ayette, onunla birlikte yaşayacağımıza imanımız vardır. Bu ayet bizi geleceğe yöneltir. Eğer bizi eski durumumuzdan kesen Mesih'in ölümüyle birleştiysek, onunla birlikte gökte babanın huzurunda olacağımıza iman edebiliriz. İsa Mesih'le birlikte yaşayacağız. O görkemli kata, gözyaşlarının silineceği, sonsuz sevgi ve sevinç ortamında olacağız. Evet, gözyaşlarının silineceği, artık ölümün, ayrılığın olmayacağı, sevgi ve sevinç ortamında olacağız. Eğer Mesih'le birlikte öldüysek, hem şimdi hem de bundan sonraki hayatta onunla birlikte yaşayacağımıza da iman ediyoruz. Günümüzde bizler onun diriliş yaşamını paylaşıyoruz ve bir gün ölümden diriltileceğiz. Mesih'in ölüler arasından dirilmiş olduğunu ve yeniden ölmeyeceğini biliyoruz diyor Pavlos Romalılar 6 ayet 9'da. Artık ölümün onun üzerinde egemenliği yoktur. İsa Mesih'in bundan sonra artık hiç ölmeyeceğini biliyoruz. Bir kez öldü. Ölüler arasından dirildi, çıktı. İsa Mesih artık ölüler diyarında değildir. O ölümü yendi. Oradan çıktı, dirildi ve bir daha ölmeyecek. İşte bunu biliyoruz. Bu bize sevinç veriyor. Artık ölümün onun üzerinde egemenliği yoktur. Neden? Çünkü İsa Mesih ölümü yendi. Günaha üstün geldi. Burada da ölüme üstün geldiğini okuyoruz. Bir daha ölmesi olanaksız. Kutsal kitapta bunu aydınlatan güzel bir örnek vardır. Davut'un güçlü genç şehitlerinden biri, yerin karla örtüldüğü zaman bir çukurun içine girdi ve orada bir aslanla boğuştu. Aslanı orada öldürdü ve yeniden çukurdan çıktı. Karda onun ayak izlerini halk görebiliyordu. Oraya inen bir aslanın izi, bir de adamın izi vardı. Ama aslanın izi tek yönlüydü. Adamın izleri iki yönlüydü. Yiğit çukura girdi, aslanla boğuştu. Orada aslanı öldürdü. Aslan çukurda kaldı ama yiğit yeniden çukurdan çıktı. Mesih ve ölümle ilgili durum da böyledir. Ölüm sanki o aslan gibidir. Mesih ölümün egemen kesildiği yere girdi, çukura girdi. Bir ara ölümle beraber kaldı. Ölümle boğuştu, ölümü etkisiz hale getirdi ve oradan çıktı. Biz sanki onun giriş ve çıkış ayak izlerini görebiliyoruz. Onun üzerinde ölümün gücü yoktur. Gönüllü olarak kendini ölüme verdi ama ölüm onu tutamadı. Ölümün zincirlerini o kırdı ve çıktı. Böylece onun üzerinde ölümün egemenliği yoktur. Bu bildiğimiz bir diğer şeydir. Rabbin yeniden ölmeyeceği, sonsuza dek yaşayacağı zafer dolu bir ilahidir. Yüceltilmiş Mesih. Diri olan benim. Ölmüştüm ama işte sonsuzluklar boyunca diri kalacağım. Ölümün ve ölüler diyarının anahtarları bendedir der Vahiy 1.18'de. Ne harika. Diriliş sonsuzluğu Mesih'e açar ve ona güvenenlere de sonsuzluğu açacaktır. Öldüğü ölüm sadece bir kez olmak üzere günaha karşı ölümdü. Şimdi yaşadığı yaşamı ise Tanrı için yaşıyor diyor Romalılar 6 ayet 10'da. İsa Mesih bir kez ölmüştü ama bugün diridir. Bugün biz yaşayan diri bir Tanrı'ya iman ediyoruz. Diri bir kurtarıcıya iman ediyoruz. Babanın sağında oturan bizim için aracılık eden bir kurtarıcıya iman ediyoruz. Ve kendisine ait olanlar için duada aracılık yapmak üzere her zaman yaşamaktadır. Bunun için kendisine iman edenleri sonsuza dek koruyacaktır. Evet, İsa Mesih bir kez öldü. Bu ölüm günaha karşı ölümdü. Günah sorunu çözmek için İsa Mesih gönüllü olarak kendini ölüme verdi. Günah sorununu çözüme bağladıktan sonra yaşama döndü. Yaşadığı yaşamı ise Tanrı için yaşıyor. Tanrı ile ilişkide yaşıyor. Tanrı'nın isteğini yerine getirmek için yaşıyor. Biz de iman yoluyla Mesih'e bağlandığımız için günaha ölüyoruz ve diriliş yaşamımızda Tanrı için yaşıyoruz. Tanrı'da, Tanrı bağlılığında Tanrı'nın isteğini yerine getirmek için yaşıyoruz. Hedefimiz, amacımız bu olmalıdır. Şimdi imanlılar olarak bizlerin güvenebileceğimiz ikinci şeye geldik. Romalılar 6.11'de diyor ki, tıpkı bunun gibi sizler de kendinizi günah karşısında ölü, Mesih ise de Tanrı karşısında diri kişiler sayın. Paulus, karşı koyan kişinin sorusunu yanıtlıyor. İnanlı Mesih ile birleşiyor. Mesih günaha karşı öldü ve dirilişinde Tanrı için yaşıyor. Mesih'e iman eden bir insan ancak böyle olabilir. Başka yol yoktur. İmanlı Tanrı'ya ölerek günaha yaşayamaz. Zaten iman etmeden önce Tanrı'ya karşı ölü ve günaha karşı diriydi. Paulus Efesoslara yazdığı mektupta şöyle der. Sizler de suçlarınızdan ve günahlarınızdan ötürü ölü kişilerdiniz. Ama Mesih ile tanıştıktan ve ona bağlandıktan sonra kişi artık günah karşısında ölü, Tanrı karşısında diridir. Tanrı için yaşar. Tıpkı Mesih'in Tanrı için yaşadığı gibi. Bu ise Romalılar bölüm 5'te açıklanan konuya bağlanır. İmanlı doğrulukla donatıldıktan, Tanrı ile barışa kavuştuktan sonra Tanrı ile övünüyor. Tanrı'yı tanıyor. Tıpkı bölüm 6'da Mesih'te Tanrı karşısında diridir dendiği gibi. Tanrı'yı tanıyarak, onu severek, onda sevinç bularak yaşar. Tanrı için yaşayacağız, Mesih'in günaha karşı öldüğü ve Tanrı için yaşadığı gibi. Evet, günaha karşı ölü, Tanrı'ya karşı diri olduğumuzu bir gerçek olarak kabul etmeliyiz. Eski yaratılışımızın 2000 yıl önce Aramatyalı Yusuf'un mezarına yatırıldığını ama Mesih ölümden dirildiğinde bizim de onunla birlikte ölümden dirildiğimize güvenmeliyiz. Bundan böyle günah ölümlü bedeninizde egemenlik kurmasın öyle ki bedenin tutkularına uymayasınız diyor Romalılar 6 ayet 12'de. Yani bedenin arzularına itaat etmemek için günahın bedeninizde hüküm sürmeye devam etmesine izin vermeyin diyor. Paulus bu ayetlerde kayra çoğalsın diye günah işlemeye sürdürecek miyiz sorusuna verdiği yanıtı sürdürüyor. Bundan böyle der ayet 12'de. Neden böyle? Ayet 11'de inanlının kendini günah karşısında ölü, Mesih ise de Tanrı karşısında diri kişi saymasından ötürü günahın ölümlü bedeninde egemenlik kurmaması gerektiği bildirilir. İmanlılar kendinizi günah karşısında ölü, Tanrı karşısında diri kişiler olarak biliyorsunuz der. Bu nedenle günahın beden tutkularına uymanızı sağlamasına izin vermeyin. Evet, günahın sizi tutsak kılmasına, sizi mahvetmesine izin vermeyin. Yeni durumunuz yüzünden günaha hayır deyin. Günah isteklerine izin vermeyin. Onlara karşı durun, savaşın. Ölümlü bedeninizde deniyor. İnanlının bedeni daha önce günahın etkisi altında olduğu için ölüme doğru gitmektedir. Bu bedende günahın yeniden baş gösterme tehlikesi vardır. İmanlı buna izin vermemelidir. Günah bedeninizde egemenlik kurmasın. Sizi bedenin tutkuları ardınca çekmesin. Mesih ise de Tanrı karşısında inanlılar diri kişilerdir. İmanlılar güçlü bir nedenden dolayı günaha hayır diyebilirler. Tanrı için yaşıyorlar. Günah için yaşamıyorlar. Eskiden Tanrı karşısında ölü, günah karşısında diriydiler ama artık Mesih ise de tam tersi oldu. Kutsallaştırmanın konumsal olduğunu görmüştük. Bunun anlamı bir şey bilmemiz gerektiğidir. Yani Tanrı'nın günahlıyı kendisinin olmasını istediği türde biri yapma yolunu bilmemiz gerekmektedir. Aklanmak ya da doğru sayılma sadece onu doğru ilan ettiği ve günahın suçluluğunu kaldırdığı halde onun yaşamını değiştirmemiştir. Ona yeni bir yaratılış vermiştir. Şimdi Mesih ile birlikte gömülmüş ve dirilmiş olduğunu bilmesi gerekmektedir. Tanrı onun ruhun gücünde yaşamasını ister. İmanlı diri Mesih ile birleşmiştir. İkincisi, bu gerçeğe güvenmesi gerekmektedir. Bunu gerçek kabul etmesi gerekmektedir. Gördüğünüz gibi Tanrı bizleri imanla kurtarır ve bizim de imanla yaşamamız gerekmektedir. Evet, kurtuluş için ona güvendik ama günlük yaşayışımız için ona güveniyor muyuz? İmanla yaşamamız gerekmektedir. Şimdi gerçekten de çok pratik bir bölüme geliyoruz. Kendinizi Tanrı'ya teslim etmeli ya da sunmalısınız. 13. ayette yani Romalılar 6. bölüm 13. ayette şöyle diyor. Bedeninizin parçalarını kötülük araçları olarak günaha sunmayın. Bunun yerine ölüler arasından yaşama kavuşmuş kişiler olarak kendinizi Tanrı'ya sunun. Bedeninizin parçalarını da doğruluk araçları olarak Tanrı'ya yararlı kılın. Sunmak için kullanılan ve aynı zamanda teslim etmek anlamına gelen sözcük Romalılar 12. bölüm 1. ayette yer alıyor. Bunun için diyor, ey kardeşler, Tanrı'nın merhameti uğruna size yalvarıyorum. Kendinizi Tanrı'ya diri, kutsal ve onu hoşnut eden bir kurban olarak sunun. Ruhsal tapınmanız budur. Şimdi teslim olmuş ya da sunulmuş bir hayat düşüncesi birçok kişi için renksiz bir hayatı temsil eder. Teslim etmekten ve aynı zamanda zaferli bir hayat yaşamaktan söz ederiz ve bu iki terim birbirini yalanlar gibidir. Sunmak sözcüğünü daha çok seviyorum. Bedenlerinizin üyelerini haksızlığa araç ederek günaha sunmayın diyor. Çoğumuzun başının derde girmesinin nedeni kendimizi eski yaratılışımıza teslim etmemizdir. Ve irademizi kullanarak yeni yaratılış aracılığıyla kendimizi Tanrı'nın isteğini yapmaya sunabiliriz. Küçük bir kız bir gün yatağından düşüp ağlamaya başlamış. Annesi odasına koşup onu kaldırmış, yatağına koyarak "Neden yataktan düştün canım?" diye sormuş. Küçük kız da "Sanıyorum yatağa girdiğim yere çok yakın bir yerde kaldım da ondan" diye yanıt vermiş. Ve dostum, çoğumuzun düşmesinin nedeni de budur. Bizler eski yaratılışın, eski Adem'in buyruklarını yerine getiriyoruz. Başımızı derde sokan da budur. Bu yaşamda o eski yaratılıştan kurtulamayacağımız halde bizlere "kendinizi Tanrı'ya sunun" denilmiştir. Kendinizi günaha sunduğunuz gibi aynı şekilde ölümden dirilenler gibi kendinizi Tanrı'ya sunmanız gerekir. Şimdi Mesih'e dirisiniz. Yeni bir yaratılışınız var İsa'ya iman ettiğiniz için. Ve İsa'ya iman ettiğiniz için de yeniden doğdunuz. Bedenlerinizin üyelerini doğruluk araçları olarak Tanrı'ya sunun sözü belirli ve kesin bir şeyden söz etmektedir. Gerçek sorununuz nedir? O belirli şey her neyse onu Tanrı'ya sunun diyor. Öfkelenmek mi? O zaman bunu ona götürün ve bu konuda onunla konuşun. Kıskançlık mı? Yalan dolan mı? Düşmanlık mı? Sevgisizlik mi? Affetmemezlik mi? Ya da dedikoduculuk mu? Bunları Tanrı'ya götürün ve ona sunun. Yaşadığımız çağ göz önünde bulundurulursa cinsel ahlaksızlığa ne diyeceğiz? Günümüzün en büyük konusu budur. Sekstir. Günümüzde bunu herkes yapıyor. Sizin günahınız bu mu? Kendinizi ve üyelerinizi, yani bedeninizin üyelerini doğruluk araçları olarak Tanrı'ya sunmanız gerekmektedir. Sakın bana bunu yapamadığınızı söylemeyin. Kutsal Ruh'un gücü aracılığıyla bunu yapabilirsiniz. Ama en başta önemli olan sizin bunu görmeniz ve bu alanda adım atmanız gerekir. Tekrar edeyim. Günahın bize egemen olmasına izin vermemeliyiz. Aynı zamanda dilimizi, ellerimizi, gözlerimizi, ayaklarımızı kötülük araçları olarak günaha sunmamalıyız. Gözlerinizi sizi günaha çekecek şeylerden çevirin. Dilinizi kalp kıracak sözleri, yalanları söylemekten tutun. Ellerinizle o yolsuz işi yapmayın. Ayaklarınızla o bataklığa gitmeyin. Bedeninizin parçalarını günaha sunmamanız için yeterli neden vardır. Tanrı'ya bağlı yeni yaşama kavuştunuz. Bu nedenle kendinizi Tanrı'ya sunun. İsa Mesih de çarpıcı bir biçimde bu konuya değinir. Gözün seni günah işlemeye zorlarsa onu kendinden çıkar at der. Elin seni günaha sürüklerse onu kes diyor. Gerçi bunu harfi harfine uygulamamızı istemez ama bizi uyandırmak için sert ve ciddi bir biçimde konuşur. Bizim günaha karşı kararlı ve disiplinli olmamız gerekir. Bunu istiyor Rabbimiz. Günahın çirkinliğini, korkunçluğunu görmemiz ve bu alanda adım atmamız gerekir. Ona hayır dememiz gerekir. Bedenimizin parçalarıyla kararlı ve disiplinli olmalıyız. Onları kötülük araçları haline getirmemeliyiz. Tam tersine ölüler arasından yaşama kavuşmuş kişiler olarak kendimizi Tanrı'ya sunmalıyız. Mesih ile birleştin dostum. Mesih ölüler arasından dirildi ve Tanrı için yaşıyor. Sen de böyle ol. Kendini Tanrı'ya sun. Tanrı'ya kendini büsbütün verdiğin bir zaman oldu mu yaşamında? Yalnız onun için yaşamak istediğini Tanrı'ya hiç söyledin mi? Değilse bunu ilk kez şimdi yap ve bundan sonra her gün bedeninin parçalarını Rabbin hizmetine sun. Kendinizi Tanrı'ya sunun. Bedeninizin parçalarını da doğruluk araçları niteliğinde Tanrı'ya yararlı kılın. İmanlılar olarak bu konuda kendi kendimize sert konuşmalıyız. Günlerimi nasıl geçiriyorum? Kendim için mi? Kendi mutluluğumu mu arıyorum? Kendi sevincimi, kendi çıkarımı mı arıyorum? Yoksa her gün bedenimi, düşüncelerimi, gözlerimi, ellerimi, ayaklarımı, gücümü, yani bedenimin tüm parçalarını Rabbe mi veriyorum? Vaktimi Rabbe mi veriyorum? Tanrı'ya mı sunuyorum? Eğer Tanrı'ya sunmuyorsam o zaman beden parçalarımı günaha veriyorum. Tanrı'ya sunuyorsam beden parçalarım onun elinde birer doğruluk aracı, doğruluk silahları olacaktır. Kötülük güçlerine karşı Tanrı'nın ruhsal savaşında yararlı silahlar olacaklardır. Gözlerim onun acımasıyla muhtaç insanlara bakacak. Ellerim iyilik işleyecek. Dilim onun sözlerini söyleyecek. Ayaklarım onun yollarında yürüyecektir. Evet, ne diyor Elçi Pavlos? Bedeninizin parçalarını kötülük araçları olarak günaha sunmayın. Bunun yerine ölüler arasından yaşama kavuşmuş kişiler olarak kendinizi Tanrı'ya sunun. Bedeninizin parçalarını da doğruluk araçları olarak Tanrı'ya yararlı kılın.